Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Doğu gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Geçen hafta Irak'ta Mısır'ı kurtarma operasyonu Başbakan Haydar İbaden'in fermanı üzerine başladı. Geçen hafta Rusya ve Suriye Perşembe günü Halep'te 11 saatlik bir ateşkes uygulamaya başladı ve ateşkesi 24 saat uzattı fakat teröristler ateşkesi ihlal etti. Lübnan ise geçen hafta bu ülke saran cumhurbaşkanlığı krizinin son bulması için yönünde olumlu gelişmeleri şahit oldu. Geçen hafta ayrıca Yemen'de 72 saatlik uzatmaya açık ateşkes anlaşması 20 Ekim Perşembe günü Birleşmiş Milletler gözetiminde başladı. Fakat Suudi rejimine bağlı savaş uçakları Yemen'de bazı bölgelere bombardıman ederek sağlanan ateşkesi ihlal etti.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Arya Formula adlı resmi olmayan oturumu Angola, Malezya, Venezuela, Senegal ve Mısır'ın talebi ve Filistin temsilcilerinin Siyonist rejim İsrail'in illegal yerleşik inşaatı durumunun ele alınması üzerinde ısrarının ardından düzenlendi. Oturuma Amerika, Fransa, İngiltere ve diğer üye ülkeler de katılırken oturumda işgal altındaki Filistin'de yerleşik inşaatı kınandı. Geçen hafta Bahreyn Temiz Mahkemesi, Bahreyn İslami Vefak Cemiyeti Genel Sekreteri Şeyh Ali Salman için verilen 9 yıl hapis cezası kararını reddetti ve dosyayı yeniden ele almak üzere iade etti.
Geçen hafta Libya'ya komşu ülkelerin Dışişleri Bakanlarından 8. zirvesi Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlendi. Zirvede bir kez daha Libya'nın iş işlerine dış müdahaleye karşı çıkıldı. Geçen hafta Filistinli esirlerin işleriyle ilgilenen komisyonun başkanı İsa Karaka, Siyonist rejim zindanlarında 470 Filistinli esirin bir veya birkaç kez müebbet hapse çarptırıldığını açıkladı. Karaka 42 esirde 20 yıl ve 16 esirinde 25 yıldır hapiste tutulduğunu belirtti. Şimdi detaylara geçiyoruz.
Geçen hafta Irak'ta Musul'u tekfirci IŞİD terör örgütünün işgalinden kurtarma operasyonu Başbakan Haydar İbadi'nin fermanı üzerine başladı. İbadi'nin fermanından sonra Irak güvenlik güçleri, Irak ordu birlikleri, Haşd-ı Şabi ve Peşmerge güçlerinin desteğiyle Musul'da IŞİD mevzilerine karşı geniş çaplı taarruz başlattı. Musul'u kurtarma operasyonu 3 aşamada gerçekleşiyor ve 1. aşamada Musul'un çevresindeki köyler kurtarılıyor, 2. aşamada ise Musul kentinin çevresi ve 3. aşamada da kentin tekfirci IŞİD terör örgütünden temizlenmesine çalışılıyor. Geçen hafta operasyonun başlaması ile birlikte Musul etrafındaki onlarca köy IŞİD işgalinden kurtarıldı. Burada Kürt Peşmergeler ve Haşd-ı Şabi halk güçleri de Musul'un doğusu ve güneyinde IŞİD'le savaşta Irak ordusuna yardımcı oluyor. Bu arada Irak ordusu ve Peşmerge güçleri ve halk güçlerinin ard arda zaferlerinin ardından Musul'da bulunan çok sayıda teröristin savaş alanından kaçmaya başladığı belirtildi.
Gerçekte Musul'u kurtarma operasyonu tekfirci IŞİD terör örgütünün Irak'taki varlığının son vermek üzere geri sayımın başlamasıdır. Ancak bu arada tekfirci örgüt yolun sonuna geldiğini anlayınca cinayetlerini şiddetlendirerek bir nevi Irak'ta tam bozguna uğramasını erteletmeye çalışıyor. Bu durum hiç kuşkusuz tekfirci terör örgütünün cinayetlerinin şiddetlenmesine yol açtığı anlaşılıyor. Nitekim bu çerçevede IŞİD teröristleri geçen cuma günü Kerkük'te valilik ve bazı polis merkezlerine saldırdı. Saldırıya kente bulunan güvenlik güçleri karşılık verince de şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu arada bazı IŞİD teröristleri Kerkük elektrik santrallerinden birinde intihar eylemi düzenledi. Saldırıda onlarca kişi öldü veya yaralandı. Muhterem dinleyiciler, konu hakkında uzmanımızın görüşlerini dinliyorsunuz.
İyi yayınlar diliyorum. Uzun süredir, yaklaşık bir yılı geçkin bir süredir Irak ordusu ve oradaki halk kurtuluş örgütleri, yani normalde asker olmayan ama gönüllü olarak Irak'ın toprak bütünlüğü ve işgal edilmiş vatanlarını kurtarmak için bir araya gelmiş gönüllüler Musul ve etrafından Musul operasyonu için bir hazırlık yapıyorlardı. Geçen sene siz de takip ettiniz. Tikrit ve Ammar eyaleti için biraz yoğunluk harcamışlardı ve Musul operasyonu beklenen bir operasyondu. Ve bekledikleri için, yani bir hazırlık süreci olduğu için iyi bir başlangıç yaptılar. Zannedersem bu bekleme süreci içerisinde de IŞİD'de Musul'da biraz zayıflamış durumdaydı ki şu anda böyle çok ciddi bir Irak güçlerine karşı ciddi bir direniş sergilemiyorlar. Irak ordusu kararlı ve kalıcı olarak yavaş yavaş Musul'un işlerine doğru ilerliyor. Bu Irak için, uzun süredir IŞİD'in kontrol altında bulunan Musul halkı için iyi bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Umarım fazla siviller ve yönelik can kaybı olmadan ve pek fazla bir güç dalgası olmadan çabuk zamanda sonuca ulaşırlar diye temenni ediyorum. Bahsetmiş olduğumuz iki güç de yerli güç. Netic itibariyle kara harekatı bu iki gücün omuzunda devam ediyor. Yıllardır, dediğim gibi, yani uzun bir süredir Musul operasyonuna hazırlık vardı. Uzun süredir kendi aralarında da operasyonun nasıl olacağına yönelik bir komuta kademesi ve kim nereden nasıl girecek bir paylaşım yapmışlardı. Tabii ki bu birliktelik, koordineli birliktelik sonuca daha çabuk ulaştıracaktır. Bunların netice itibariyle bir tanesi aradan çekilip bu birlikteliği bozacak olsa, ihtimalen diğer, yani çekilmeyen diğer güçler daha fazla yükleneceği için Musul'un kurtarılması biraz uzayacaktır. O sebeple birlikte hareket etmeleri, sonuna kadar birlikte hareket etmeleri Musul'un daha erken kurtulması için gerekliliktir. Ve bu bugün oluşmuş ve oradaki koalisyon güçlerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nin falan tamamen istek ve arzu doğrultusuna değil, yerel dinamiklerin de bu ittifaka kendilerini mecbur kıldığı için bir birliktelik olmuştur diye düşünüyorum.
IŞİD teröristleri Kerkük'te ayrıca bir camiye girerek camide bulunan insanları rehine aldı. Birkaç terörist de polis araçlarını ele geçirerek kentte dolaşmaya ve halk arasında panik yaratmaya başladı. Kerkük valiliği ise sokağa çıkma yasağı ilan ederek kentte denetimi yeniden sağlamayı başardı. Öte yandan Kerkük Valiliğinden bir yetkili, Kerkük'te yaşanan olayların kentte tekfirci IŞİD terör örgütünün gizli hücrelerinin harekete geçmesi ve Musul operasyonunun sonucu yaşandığını açıkladı. Gerçekte tekfirci örgütün Irak'ın çeşitli bölgelerinde varlığı insani kayıpların yanı sıra, Başbakan İbadi'nin açıkladığına göre Irak'a 35 milyar dolar maddi zarar da verdi. Musul gibi bazı kentlerde yapılan tahribat, bazı uzmanlara göre Musul'un eski haline dönmesi için en az 10 yıl gerektiğini söyleyecekleri kadar fazla olduğu anlaşılıyor.
Geçen hafta Rusya ve Suriye Perşembe günü Halep'te 11 saatlik bir ateşkes uygulamayı başladı ve ateşkesi 24 saat uzattı. Fakat teröristler ateşkesi ihlal etti. İlan edilen ateşkes çerçevesinde sivillere ve özellikle yaralıların ve Halep'in doğusunda bulunan silahlı teröristlerin bölgeden çıkmaları için özel güzergahlar açıldı. Ancak buna karşın teröristlerin keskin nişancıları geçen perşembe günü ateşkesi ihlal ederek Halep'te ateşkesi gözetlemek üzere görevlendirilen 3 Rus subayı hedef alarak yaraladı. Teröristler ayrıca hafif ve ağır silahlar ile Suriye ordusunun Kastilo Karayolu üzerindeki mevzilere de vurmaya başladı.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Bürosu'ndaki temsilcisi Hüsamettin Ala, geçen cuma günü Suriye yönetiminin Halep'te teröristlerin kuşatması altında bulunan halkın acılarını gidermek üzere hazırladığı insani planlarını işaret ederek, teröristlerin hamleleri, uygulamaları ve Halep'teki vatandaşların çektiği acılarla ilgili yaptıkları propagandalar ile bu insanlara yardım ulaştırması yolunda engel çıkardıklarını ve teröristlerin Suriyeli vatandaşları rehine almaya teşvik ettiği belirtti. Ala teröristlerin hamlelerinin Suriye milletine karşı çifte standart politikalarını eleştirerek bu zümrenin 2011 yılından beri insan hakları ve demokrasi bahanesiyle tek yanlı politikalarını Suriye milletine dayatmak ve teröristlerin çıkarlarını temin etmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.
Geçen hafta Doğu Guta'da bulunan Ceyş-ül İslam teröristleri başkent Şam'ın bazı yerleşim merkezlerine havan topuyla saldırı düzenledi. Saldırıda 7 Suriyeli sivil vatandaş yaralandı. Bu arada teröristler bir tüneli kullanarak başkente girmeyi ve Suriyeli askerleri hedef almaya çalıştı. Ancak Suriye ordusu teröristlerin bu çabasını etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada 18 teröristi helak edildi, 8 teröristi yaralandı, teröristlerin açtığı tünelde imha edildi.
Geçen hafta Türkiye savaş uçakları Suriye'nin kuzeyinde Halep eyaletinde başlattıkları Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde Suriye'nin Demokratik Birlik Partisi PYD'nin askeri kanadı YPG'nin mevzilerine saldırdığı ve 160 ila 200 silahlı unsuru öldürdüğü açıklandı. Ancak bu saldırıya tepki gösteren Suriye Silahlı Kuvvetler Komutanlığı bir bildiri yayımlayarak Türk savaş uçakları Halep'in kuzeyinde sivilleri hedef aldığını belirtti. Bildiride Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine düzenlediği saldırı savunmasız sivillere karşı işlenen cinayet olarak değerlendirildi. Suriye Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Türk savaş uçaklarının bu tür saldırıları tekrarladığı takdirde saldırgan güçler gibi kesin tepkiyle karşılaşacağını belirtti. Türkiye ordusu Ağustos 2016'da da Suriye'nin kuzeyine hava operasyonu düzenledi. Bu operasyonda en az 40 kişi hayatını kaybetti.
Geçen haftanın bir başka önemli gelişmesi Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan Mistura'nın 5 maddelik planının sadece Halep için hazırladığının açıklamasıydı. Mistura'nın bu planında bombardımanların tamamen durdurması, Halep'in doğusu ile batısı arasında ve kentin içinde çatışmalara son verilmesi, Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü ilan edilen El-Nusra cephesinin kentten tamamen çekilmesi, Halep'in doğusuna güvenlik kuşatmanın tamamen kaldırması, kente şimdiki yerel yönetimin aynı şekilde karması gibi maddeler yer alıyor.
Lübnan, geçen hafta bu ülkeyi saran Cumhurbaşkanlığı krizinin son bulması yönünde olumlu gelişmelere şahit oldu. Geçen hafta Lübnan El-Mustakbel Hareketi Başkanı Suad Hariri, Michel Aoun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyeceklerini açıkladı. Michel Aoun, Lübnan'a yeni Cumhurbaşkanı seçilmesine destek vereceklerini açıklayan Hariri, Lübnan'da Cumhurbaşkanı koltuğunun boş kalması ülkenin resmi kurumlarını felce uğrattığını ve büyük iktisadi zararlara yol açtığını kaydetti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de geçen pazar günü siyasi grupların Cumhurbaşkanı seçimi, seçim yasasının onaylanması ve hükümetin yapısı konusunda uzlaşması, ülkeyi saran krizin çözümü için 3 temel şart olduğunu açıkladı.
Aslında Saad Hariri ve Nebih Berri'nin geçen hafta yaptıkları açıklamalara bakıldığında Lübnan Parlamentosu'nun Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere düzenlediği 46. oturumu daha önceki 45 oturumdan farklı olarak gerekli milletvekili sayısına ulaşacağı anlaşılıyor. Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı koltuğu Mayıs 2014'te eski Cumhurbaşkanı Michel Süleyman'ın 6 yıllık görev süresi dolduktan sonra başlandı ve bu gelişmenin üzerinden 29 ay geçtiği halde Lübnan Meclisi 13. Cumhurbaşkanını bir türlü seçemedi.
Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyanların arasından seçilmesi gerekiyor. Yeni Cumhurbaşkanı seçmek isteyen Lübnan Parlamentosu ilk oturumunu Nisan 2014'te Michel Süleyman'ın görevi süresi dolmadan düzenledi. Oturuma parlamentonun 128 milletvekilinden 124'ü katıldı. Ancak yapılan oylamada 14 Mart hareketinin adayı Sami Caca ancak 48 oy kazanabildi. Oysa beyaz oyların sayısı Caca'nın kazandığı oy sayısından fazlaydı. Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı adayı ilk oylamada parlamenterlerin 3'te 2'sinin olumlu oyunu kazanması fakat daha sonraki oylamalarda yarım artı bir oy kazanması gerekiyor. Ancak bundan sonra parlamentonun oturumları resmiyet kazanması için hiçbir zaman gerekli milletvekili sayısına ulaşamadı.
Muhterem dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerine İlgiredemiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.